Değerli izleyenlerimiz, A9 TV ekranlarından Yaşam ve Sağlık programımıza hoş geldiniz. Bu hafta programımızı Doktor Erel Aksoy ile hazırladık. Stüdyomuzda da çok değerli bir konuğumuz bizlerle birlikte. Çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı Doçent Doktor Ahmet Akçay hocamız. Hocam hoş geldiniz programımıza. Hocamızla bu hafta alerjiler konusunda, özellikle çocuklardaki alerjik rahatsızlıklar ve tedavileri hakkında sohbetimiz olacak. Öncelikle bize alerjiyi tanımlar mısınız hocam? Yani alerji deyince aklımıza tabii çok çeşitli şeyler geliyor. Ama öncelikle tozlar geliyor, ev tozları geliyor, polenler geliyor, mite'lar geliyor. Ama tabii ki çok daha fazla alerjenler var. Alerji nedir? Bunu bize bir kısaca anlatır mısınız?
Aslında çevremizde böyle birçok alerjan var. Evet. Dediğiniz gibi ev tozları da içindeki akarlar dediğimiz mite'lar var. Polenler var, küfler var. İşte bu çevremizde bulunan normalde bu alerjenler çoğu kişide bir sorun yaratmıyor. Evet. Fakat bazı kişilerde bu alerjenler aşırı bir tepkiye yol açıyor ki işte bu aşırı tepkiye yol açmasına biz alerji diyoruz. Bu aşırı tepki ne olabiliyor? Astım olabiliyor, alerjik nezle olabiliyor, egzama olabiliyor, besin alerjisi olabiliyor. Birçok alerjik hastalıklara neden oluyor. Evet.
Alerji dediniz birçok sebebe bağlı ama bazı insanlarda sorun çıkarıyor değil mi? Alerji ortaya çıkarıyor. Bu ortaya çıkan aşırı reaksiyonlar. Peki bunun altında yatan temel neden nedir? Biz bunu biliyor muyuz? Genetik mi ön planda? Çevresel faktörler mi ön planda? Kısaca ondan
aslında
bahsedebiliriz.
Aslında hem genetik faktörler etkili hem de çevresel faktörler etkili. Fakat en önemlisi tabii ki genetik. Aslında insanların doğduğu zaman aslında ne hastalığı olacağı, daha sonra ileride ne gelişeceği aslında bir şekilde alın yazısı gibi bir şekilde belli oluyor. Şimdi örneğin bir annede veya babada bir alerjik hastalık varsa, bu alerjik hastalığın tipi, şekli önemli değil. Astım olabilir, alerjik nez olabilir. Hangi alerjik hastalık varsa olsun. Çocukta alerjik hastalık gelişme riski %30 ile 50 arasında değişiyor. Hele bir de anne ve babada alerjik hastalık varsa çocuğun zaten %80 alerjik hastalığa yakalanma şansı var. Ama genetik olarak böyle eğilimli çocukların bir de çevresel faktörlerle alerjik hastalıkların ortaya çıkma olasılığı artıyor. Örneğin evde sigara içen bir aile ise işte bunda alerjik hastalığı meydana çıkması daha hızlı oluyor. Ortaya çıkmasına sebep oluyor. Veya fazla kilo almışsa, bir kişi fazla kiloluysa, yağ hücreleri de çünkü alerjik hastalıklara eğilimi artırıyor. Bunun dışında hava kirliliği varsa, hava kirli olan bir yerde yaşıyorsa yine alerjik hastalıkların ortaya çıkmasına neden oluyor. Hijyene çok önem veriyorsa bir aile, sabahtan akşama kadar temizlik yapıyorsa ve mikroplarla karşılaşmasına izin verilmiyorsa, durmadan antibiyotik kullanıyorsa, bakıyoruz hemen öksürünce hemen doğrudan neye sarılıyor aileler? Antibiyotiğe. Bu antibiyotik de çocukların bağışıklık sistemini harap ediyor. Neden? Çünkü faydalı mikropları da öldürüyor. Bu sefer daha çok hasta oluyor ve mikroplarla karşılaşmıyor. Bu hijyene aşırı önem vermek de alerjik hastalığın ortaya çıkmasına sebep oluyor. Çünkü vücut bir denge içinde. İki tane bağışıklık sistemi var. Birisi mikroplara karşı koruyan sistem, bir diğeri de alerjik hastalıklara sebep olan bir bağışıklık sistemi var. Bu denge halinde. Bu dengeyi biz eğer mikroplarla karşılaşmasını engellersek, kolay antibiyotik başlarsak, hijyene çok önem verirsek alerjik hastalıklar daha kuvvetli oluyor. Bu sebepten dolayı da alerjik hastalıklar ortaya çıkıyor. Onun için ailelerin böyle çok da aşırı mikroplardan korunmak için aşırı hijyene önem vermemesini artık öneriyoruz. Kolay antibiyotik kullanmamasını özellikle gripal enfeksiyonlarda antibiyotik artık kullanmamasını istiyoruz.
Temizlik konusunda dediniz de hocam, her evde sorun olan şeyler, özellikle alerjik bireylerin olduğu evlerde sorun olan şeylerden bir tanesi mite'lar değil mi?
Evet.
Bu temizlik konusunda mite'lar da dahil mi yoksa onlara özel önlem almamız gerekir mi?
Şimdi mite'lar nedir? Mite'lar genelde böyle karanlık ortamlarda yaşıyorlar ve tekstil ürünlerinde yaşıyorlar ve insanların deri döküntüleriyle besleniyorlar. Ve özellikle de %55'in üzerindeki nemli ortamlarda yaşıyorlar. Biz bu mite herkesin evinde var. Düşünün bir 5 yıllık bir yatak takımında 10 milyon tane mite var. Şimdi bu zaten mite'larla yatıyoruz kalkıyoruz. Hele bir de dediğim gibi evin nemi 55'in üzerindeyse, Çoğu kişi insanların belki nemi normal düşüktür ama herkesin evinde bir buhar makinesi veya peteklerin üzerinde bir ıslak bez veya kaynayan bir su varsa bu da nemi artırıyor. 55'in üzerinde bu mayıtlar da iyice çoğalıyor. Bu mayıtlara tabii ki herkesin önlem alması gerekmiyor. Bu hijyen farklı bir olay. Mikroplara karşı hijyenin önlem alındığınız zaman alerjik hastalıkları artıyor. Bu mayıtlara karşı önlem almaya gerek yok aslında ama bir kişinin mayıtlara karşı alerjisi varsa veya mayıt alerjisine eğilimi varsa o kişilerin daha çok önlem alması lazım. Mesela ne yapması lazım? Onlar tekstil ürünlerini mesela onları azaltıyoruz. Çünkü mayıtlar tekstil ürünlerinde yaşıyorlar. Mayıt alerjisine eğilim olan çocuklara çocukların odalarında halıları kaldırttırıyoruz. Bunun dışında çarşaflarını, nevresimlerini en az 60 derecede yıkattırıp ütülettiriyoruz. Bazen antialerjik yatak kılıfları öneriyoruz. Çünkü yatak antialerjik yatak kılıfları o kadar sıkı dokunmuş ki mayıtların, çoğalan mayıtların yüzeye çıkmasını engelliyor. Bazen bu yataklara, yorganlara mayıtları öldüren spreyler önerebiliyoruz. Ve evde temizlik yapılırken çocuğun aynı odada kalmasını istemiyoruz. Bu türlü önlemler alıyoruz ama herkes de düşünmesin ki benim evimde mayıt olmasın diye de her türlü herkesin de önlem almasına gerekmiyor. Eğer bir kişinin şikayeti yoksa, genetik olarak eğilim yoksa neden önlem alsın? Tabii. Çünkü herkesin odasında var mayıt.
Tabii. Mayıtlar o zaman sıcak ortamları, nemli ortamları, karanlık ortamları.
Karanlık ortamları.
Perdelerde, seviyorum. Halılarda.
Evet, tekstil ürünlerinde yaşıyor. Evet.
Daha fazla oluyor. Peki mayıt alerjisini nasıl tespit edebiliyoruz?
Şimdi mayıt alerjisinde öncelikle bir kere şikayetlerini bir bilmek gerekiyor. Mayıt alerjisi ne yapar? Bir kere çocukta sık sık öksürük oluyorsa, nefes sıkışması oluyorsa, gece uykudan uyandıran öksürük oluyorsa, sabaha doğru öksürük oluyorsa bir astım hastalığı aklımıza gelmek lazım. Bunu astım hastalığının sebeplerin en önemli sebeplerinden bir tanesi de mayıt alerjisidir. Aynı şekilde peş peşe hapşırmaları, burun kaşınmaları, gözlerde sulanma oluyorsa bu da alerjik nezlenin belirtileridir. Alerjik nezlenin de en önemli nedenlerinden bir tanesi yine ev tozu alerjileridir. İşte bu gibi yani astım ve alerjik nezlenin belirtileri varsa ne düşünüyoruz? Mayıt alerjileri düşünüyoruz. Mayıt alerjileri nasıl tespit ediyoruz? Bu mayıt alerjisi şikayetleri olan çocuklara alerji testi yapıyoruz. Evet. Cildinden alerji testi yapıyoruz. Bu mayıt alerjeni dediğimiz damlayı çocuğun koluna damlatıyoruz. Daha sonra cildine nüfus ettiriyoruz ve 15-20 dakika sonra bu oluşan kabartıya kabartıyı değerlendiriyoruz. Kabartı eğer çok fazlaysa işte bunda mayıt alerjisi vardır ve bu mayıt alerjisine bağlı astım veya alerjik nezle vardır diyoruz.
Peki alerji hocam sistemik bir hastalık mıdır yoksa mesela astım yapan nedenler farklı, işte nezle yapan nedenler farklı, deri döküntüsü yapan nedenler farklı diye bir sınıflandırmaya gidebilir miyiz yoksa kişiye göre faktörün etkisi farklı şekilde mi ortaya çıkar?
Şimdi bu alerjinin tipine göre yol açtığı reaksiyonlar farklı oluyor. Aslında diyelim ki mesela mayıt. Nasıl giriyor mayıt? Havadan giriyor. Evet. Havadan girdiği için nasıl girer? Burundan ve nefes borularına girer. Onun için hem burunda hem akciğerde sorun yaratır. Yani astım ve alerjik nezle ikisini beraber yol açabilir. Genelde çocuklarda astım ve alerjik nezle genelde beraber görülür zaten bu sebepten dolayı. Evet. Çünkü tozun havaya kalkıp burundan ve ağızdan girip yaptığı hasarlar genelde burun ve akciğerlerde oluyor çünkü. Ama gıdalara bağlı alerjiler ise ne oluyor? Ağızdan giriyor ve mideden emilerek daha sonra kana yayılıyor ve bunlar da ciltte reaksiyon yol açıyor ve ciltte genelde ne yapıyor? Kaşıntı yapıyor, kızarıklık yapıyor. Bu tür reaksiyonlara neden oluyor. Bu sebepten dolayı alerjinin tipine bağlı alerjik hastalıklar da değişiyor.
Peki alerjene maruz kalınan miktarın bir önemi var mıdır hocam?
Tabii ki alerjine ne kadar çok fazla maruz kalırsanız tabii ki alerjik hastalıkları belirtileri de ortaya çıkar. Bunun dışında alerjik hastalığın ciddiyeti de tabii ki değişebilir. Bu sebepten dolayı zaten biz teşhis koyduğumuz zaman bu koruma yöntemi dediğimiz bu alerjenle karşılaşmayı engellemeye çalışıyoruz. Örneğin diyelim mayıt alerjisi varsa ortamda mayıtları bulunduran ortamları azaltmaya çalışıyoruz. Veya mayıtları azaltmaya çalışıyoruz. Ortam azaltmak veya miktarı azaltmak için önlemler almaya çalışıyoruz. Neden? Çünkü mayıtla karşılaştığımız zaman her karşılaştığı reaksiyon oluşuyor. Bunu ben genelde ailelere şu şekilde anlatmaya çalışıyorum. Diyelim ki bir tane hiç sevmediğiniz, istemediğiniz bir kişiyi görmeye tahammülünüz yok. Gördüğünüz zaman tüyleriniz diken diken oluyor, psikolojiniz bozuluyor, strese giriyorsunuz. Ne oluyor? Vücudunuza zarar veriyor. Her karşılaştığınızda ne olur? Vücudunuza zarar verir. İşte bu da böyle. Alerjen, o ev tozlarına karşı alerjisi varsa, işte ev tozuna karşı gördüğü an, vücut karşılaştığı zaman o ona dayanamıyor. Vücut dayanamıyor. Bütün vücut mekanizması bozuluyor. Akciğerlerde bronşlar daralıyor. Evet. Bu da böyle. Yani bir alerji olduğu zaman, karşılaştığınız zaman bu tür reaksiyonlar ortaya çıkıyor.
Alerji çok geniş bir konu. Hem yetişkinler hem de çocuklar ciddi biçimde etkileniyorlar alerjiden. Çocuklarda özellikle besin alerjisiyle ilgili sormak istiyorum. Yani en tipik görülen besin alerjileri nelerdir çocuklarda?
Çocuklarda aslında besin alerjinin %80-90'ı 8-9 tane alerjene bağlı. Bunlar neler? En sık olanı inek sütü. İnek sütüne karşı alerji. Daha sonra yumurta geliyor. Daha sonra buğday, fındık, fıstık, ceviz, badem gibi ağaç meyveleri. Bunun dışında balık, kabuklu deniz hayvanları. Evet. Çocuklarda görülen %80-90 alerji nedenleri. Aslında bunlar, bu besinler. Ama genelde benim en çok gördüğüm süt ve yumurta görüyorum ben. Genelde süte karşı ve yumurtaya karşı alerjiler geliyor.
Ama çocuklar bildiğim kadarıyla alerjiye daha fazla yatkınlık gösteriyorlar. Ve ileriki yaşlarda bir takım alerjilerde azalmalarla karşılaşabiliyoruz, değil mi hocam?
Evet, çünkü çocukların metabolizması gün geçtikçe değişiyor, olgunlaşabiliyor. Biz aslında çocuklardaki bu alerjik hastalıkların gelişimine biz alerjik yürüyüş diyoruz. Çocuk doğuyor, öncelikle ilk gelişen nedir? Genelde besin alerjisi gelişiyor. Besin alerjisinden sonra yürüyüşe devam ediyor. Ne gelişiyor? Çocuğun yüzünde egzama gelişiyor. Besin alerjilerine bağlı egzamalar gelişiyor. Yüzünde kızarıklıklar oluyor, kollarında kızarıklıklar oluyor. Daha sonra yaş ilerlemesiyle birlikte bunlarda astım ve alerjik nezle gelişme ihtimali daha yüksek oluyor. Evet. Böyle böyle alerjik hastalıklar gelişiyor. Fakat ergenliğe girmesiyle birlikte bu da 8 ile 14 yaş arasında oluyor. Bünye değişebiliyor, hafifleyebiliyor, alerjisi hafifleyebiliyor, azalabiliyor. Bir de 18 yaş civarında hafiflemeler, azalmalar olabiliyor. Evet. Bu da bünyedeki immün sistemin değişmesiyle alakalı olabiliyor. İşte bizim de bu tedavide yaptığımız şey de bu. Yani bu değişim esnasında eğer çocuğun alerjisi çok fazlaysa biz de yardımcı oluyoruz. Bir yardımcı olarak onu normal tarafa geçirmeye çalışıyoruz. Yani alerjik durumdan alerjik olmayan duruma metabolizmanın da kendi düzelmesiyle birlikte bizim yaptığımız tedavilerle sağlam tarafa geçirmeye çalışıyoruz.
Önümüz bahar, polen alerjileri herhalde daha fazla karşılaşacağımız konulardan bir tanesi. İsterseniz öyle devam edelim hocam.
Tabii polen alerjisi gerçekten şimdi baharın gelmesiyle tabii ki artık birçoğumuzun gözlerinde sulanmalar, kaşınmalar, burunda kaşınmalar, nezleler, peş peşe hapşırmalar gibi böyle belirtilerle kendini gösteriyor polen alerjisi. Genelde de polen alerjisi pek önemsenmiyor aslında. Diyor ki burnu kaşınıyor, gözlerinde sulanıyor, kendiliğinden geçiyor veya birkaç ilaç kullanıyor ve ilaçla da geçiyor diye genelde önemsenmiyor. Fakat bilin ki bu alerjik, bu polen alerjisi aslında astımın bir habercisi olabiliyor. Daha sonrasında astım gelişebiliyor. Onun için bu hafif belirtileri de önlemsemek gerekiyor. Bu polen alerjilerinde nasıl anlamamız gerekiyor? Bir kere polen mevsimi olan mevsim de hangi aylarda oluyor? Nisan, Mayıs, Haziran. Bu aylarda en çok görüldüğü dönem, yani belirtilerin en fazla olduğu dönem. Çünkü neden? Çünkü polenler bu dönemde ortaya çıkıyor. Bu polenler burnumuza, gözümüze temas etmesiyle, vücudumuza girmesiyle işte dediğim gibi burunda kaşınma, nezle, peş peşe hapşırma, gözlerde sulanma, kaşınma gibi belirtilerle kendini gösteriyor. Bu belirtiler gördüğümüz zaman ne yapmamız gerekiyor? Bir polen alerjisi var mı yok mu diye değerlendirmek gerekiyor. Çünkü insanın hayat kalitesini o kadar bozuyor ki düşünün bir okula gidiyorsunuz, okulda ders yapamıyorsunuz. Neden? Çünkü burnunuz tıkalı. Nezleniz var. Peş peşe hapşırıyorsunuz. Evet. Nasıl konsantre olacaksınız? Çocuklarda bir kere ders başarısını etkiliyor. Tabii bir de gidiyor eve gidiyor. Evde uyuyamıyor. Neden uyuyamıyor? Çünkü burnu tıkalı. Burnu tıkalı olduğu için de uyuyamıyor. Uyuyamadığı için de uykusunu tam alamıyor. Uykusunu tam alamadığı için de sabah uykusuz okula gidiyor. Yani ders başarısını da etkiliyor. Evet. Hayat kalitesini etkiliyor. İleride astım gelişmesine neden olabiliyor. Onun için polen alerjisi belirtileri görüldüğü zaman bunun teşhis konulması ve tedavi edilmesi gerekiyor.
Besin alerjileriyle ilgili bir şey daha sormak istiyorum. Bebeklerin ilk iki yaşlardaki beslenmeleri ilerideki alerjik rahatsızlıklarını etkiler mi? Yani ilk doğumdan itibaren anne sütü olabilir. Yani bu tarz beslenme alerjik rahatsızlıkları etkiler mi? Yani onda bir şey var mıdır ayrım?
Şimdi şöyle bir şey var, bilgi var. Sadece anne sütüyle evet. 6 ay beslenen çocuklarda besinlere bağlı alerjik hastalıklar olsun, diğer alerjik hastalıklar olsun, gelişme riski neredeyse evet. 10 kat daha az. Yani evet. O kadar azaltıyor. Onun için anne sütüne biz anne sütüyle beslenilsin istiyoruz. İlk evet. 6 ay sadece anne sütü verilsin. Ek gıda verilmesin istiyoruz.
Evet.
Bunun dışında ne yapmak gerekiyor? Besin alerjisinin gelişmesini veya diğer alerjik hastalıkların gelişmesini engellemek için neler yapabiliriz? İnsanlar istiyor ki ben bir şeyler yapmak
evet.
istiyorum diyor.
Evet.
Ki çünkü benim diyor annemde babamda veya bende alerji var çocuğumda gelişmesin diyor veya kardeşinde vardır neler yapabilirim dediği zaman işte ne yapmak gerekiyor en önemli şey bir kere çocuğa gereksiz antibiyotik vermeyecek.
Evet.
İlk iki yaşta kullanılan antibiyotikler çocuklarda alerjik hastalıkların gelişmesini çok artırıyor. Neden antibiyotik veriyor aileler? Hemen öksürdüğü zaman ateşi yok. Öksürük var, nezle var. Nedir bunun sebebi? Gribal enfeksiyon.
Evet.
Ama 2-3 gün öksürdüğü zaman, düzelmediği zaman öksürük kesilsin diye aileler gidiyor antibiyotik
evet.
veriyor. Veya doktora gidiyor. Doktor da tabii ki risk almak istemiyor, antibiyotik veriyor. Bu sefer de ne oluyor? Alerjik hastalıklara eğilim artıyor. Onun için ben ailelere genelde şunu öneriyorum. Ateş 38,5'un üzerine çıkmadan, gerek görmedikçe, mecbur kalmadıkça antibiyotik başlamayın diyorum. Hijyeni çok önem vermeyin. Çocuk biraz mikropla karşılaşsın diyorum. Mikropla karşılaşsın ki bağışıklık sistemi kuvvetlensin
evet.
diyorum.
Evet.
Bunun dışında anne sütüyle ilk 6 ay beslensin
evet.
diyorum. Ve sebze ve meyve ağırlıklı gıdalarla beslemeye evet. çalışalım. Ek gıdalardan sonra diyorum. Çünkü sebze ve meyveler de vücudumuzun bağışıklık sistemini kuvvetlendiriyor. O sebepten dolayı da alerjik hastalıkların gelişmesini azaltıyor. Ve bir de fazla kilo almasını engelleyin diyorum. Çok şişman çocuklarda yağ hücreleri alerjik hastalıklara eğilim artırdığı için işte bunlar da besin alerjisi gelişmesini, astım ve alerjik nezle gelişme sebebi olduğu için onların da diyoruz ki sebze meyveyle beslenin, antibiyotik kullanmayın, sigara içilmesin,
evet.
mikroplarla biraz karşılaşsın, izin verin, biraz rahat olun diyoruz.
Evet. Hocam sizin aslında çocuk hastalıkları uzmanısınız ve üzerine yaptığınız üst ihtisaslar var. Göğüs
evet.
hastalıkları uzmanısınız.
Çocuk
alerji uzmanısınız.
Evet.
Ve immünoloji
evet.
yani bağışıklık sistemi üzerine
evet.
uzmanlığınız var. Üç ayrı üst ihtisasınız var. Bunların aslında üçünün birleştiği nokta da astım.
Evet.
Öyle diyebiliriz
evet.
değil mi hocam?
Evet.
Astım hakkında konuşalım isterseniz. Nasıl bir hastalıktır? Önce ondan başlayalım.
Şimdi astım deyince insanlar o kadar çok korkuyorlar ki inanın ki benim astım teşhisi koyduğum çocukların anneleri astım olduğunu kabul etmek istemiyorlar. Ama aslında astım korkulacak bir hastalık değil aslında. Astıma bazı doktorlar diyor ki alerjik bronşit diyor. O zaman
evet.
hasta korkmuyor.
Evet.
Aslında alerjik bronşitle astım aynı aslında.
Şey, evet.
Diyor ki spastik bronşit diyor o zaman korkmuyor.
Evet.
Çünkü niye astım yok
evet.
adında. Ama astım dediğiniz zaman çok korkmuyor. Hele bir de alerjik astım dediğiniz zaman daha da korkuyor.
Evet.
Aslında bunların hepsi aynı isim. Adı astım. İster alerjik bronşit olsun, ister spastik bronşit olsun, ister alerjik astım olsun hepsinin adı astım. Astım kendini nasıl gösteriyor? Sık sık öksürük, nefes sıkışması, akciğerde hırlamalar, gece uykudan uyandıran öksürükler, sabaha doğru öksürükler, bütün bunlar koştuktan sonra öksürük olması, bütün bunlar astımın belirtileri. İşte bu çeşitli nedenlerle ev tozu gibi, polen gibi, küf gibi çeşitli havadan geçen alerjenlerin vücudumuza özellikle genetik zemini olan çocuklarda vücudumuza girerek akciğerlerde inflamasyon dediğimiz iltihaplanma yaparak akciğerlerde oluşturduğu bronşlarda spazmla bu belirtilerin ortaya çıktığı hastalığa biz astım diyoruz.
Evet.
Ama astım hastalığından korkmamak gerekiyor çünkü tedavisi olabilen bir hastalık. Tedavisi olabilen hastalıklardan biz korkmuyoruz.
Evet. Çocuklarda ne sıklıkla görülüyor astım?
Toplumda Türkiye'de %10 civarında yani 10 çocuğun birinde alerjik hastalık var. Bizim İstanbul'da yaptığımız yaklaşık 20 bin çocuk üzerine yaptığımız bir çalışma var ve bunun sıklığı, astım sıklığı %15'lerde.
Evet.
Yani İstanbul'da astım sıklığı daha fazla,
evet.
daha çok görülüyor.
Evet. astım krizlerinden zaman zaman ölümleri duyuyoruz haber olarak. Peki bunun sebebi önlenebilir bir hastalık dedik.
Evet.
Üzerinebilen bir takım enfeksiyonlar nedeniyle mi bu tip durumlarla karşılaşıyoruz yoksa ihmal mi daha ön planda?
Genelde astım krizlerinden ölüm artık pek görmüyoruz aslında. Çünkü insanlar artık tedavisini öğrendi ve çok kolay tedaviye ulaşabiliyorlar. Evet. Neden ölüm olabilir? Ancak işte doktora götürmezseniz, nefesi sıkıştı çünkü bronşlar daraldığı zaman çocuk artık oksijen açlığı çekiyor. Eğer siz gerekli müdahale yapmazsanız o bronşlardaki daralma giderek artar ve oksijen sıkılır. Oksijen sıkıldığı zaman çocuk beslenemez. Beslenemediği için de vücuttan su kaybolur. Ondan dolayı da çocuk yoğun bakımlık hale gelir ve daha sonra eğer müdahale edilmezse tabii ki ölüme kadar gidebilir. Onun için ama genelde artık bu dönemlerde dediğim gibi herkes öksürük olduğu zaman, hafif nefes sıkışıklığı olduğu zaman genelde hastaneye ulaşabiliyor. Genelde artık çok beklediğimiz bir durum değil. Çünkü tedavisi olabilen bir hastalık olduğu için tedaviyle genelde düzeliyor.
Enfeksiyona bu hastalarda değil mi? Astım hastalarında çok fazla
eğilim oluyor.
İstemiyoruz da ayrıca.
Tabii istemiyoruz. Çünkü enfeksiyon hastalıklara karşı eğilim var. Düşünün ki bronşlar daralmış. Artık balgam, aileler diyor ki çocuğum diyorlar balgam çıkaramıyor. Bir de balgam sökücü veriliyor genelde. Çünkü balgam çıkaramadığı için balgam sökücü verilince sanıyorlar ki balgam sökücüyle düzelir. Ama bronş dar. Balgamı çıkartıcı tedavi vermeye çalışıyorsunuz. Bu sefer balgam çıkmaya çalışırken daha da çok öksürük oluyor. Bu sefer çocuğun konforu iyice bozuluyor. Onun için bronşları genişletmek lazım ki o balgam zaten genişleyince kendi kendine çıkacak zaten rahatlayacak. Öyle sıkıntılarla karşı karşıya kalabiliyoruz bazen.
Astımlı hastalara özellikle yaptırmalarını önerdiğiniz aşılar var mıdır hocam?
Şimdi biz astımlı hastalık olduğu zaman öncelikle bir tedavisini planlıyoruz. Bir kere astımı düzelten, yani akciğerlerde iltihabı düzelten tedaviler var. Bunun dışında tabii ki alerji, eğer ciddi bir alerji varsa o zaman alerji aşıları da öneriyoruz. Çünkü çocuklarda alerjinin, çocuklarda astımın %90 nedeni alerjidir. Ya ev tozuna alerji vardır ya da polen alerjisi vardır veya küf alerjisi vardır genelde. Bunlar çok ciddi olursa bunlara biz alerji aşıları öneriyoruz. Alerji aşıları dil altı sprey şeklinde veya cilt altına enjeksiyon şeklinde iki tane aşı yöntemi uygulayabiliyoruz ki bu vücudumuzun alerjik olduğu maddelere karşı artık o alerjiyi barıştıralım istiyoruz.
Evet.
Düşünün daha önce bahsetmiştim. Bir kişiye karşı antipatiniz var. Gördüğünüz an sinirleriniz tepenize geliyor. İşte biz ne yapıyoruz alerji aşısıyla? Vücudu alıştırıyoruz. O antipatik olduğu kişiyi düşünün. Önce bir uzaktan gösteriyoruz. Diyorsunuz ki bu o mu değil derken o kişi sizin yanınıza geliyor, merhaba deyip hemen kaçıyor. Daha sonra 1 dakika kalıyor, daha sonra 5 dakika kalıyor, daha sonra bakıyorsunuz, muhabbet ediyorsunuz ve hiçbir şey olmuyor. İşte biz de aşıyla bunu yapmaya çalışıyoruz. Önce çok küçük dozlarda veriyoruz, daha sonra dozları giderek artırıyoruz ve vücudu alıştırıyoruz. Vücudun tepki vermemesini sağlıyoruz. Bizim aşıda yaptığımız şey bu. Çünkü tedavi ne kadar tedavi verirsek verelim, o vücuda o alerjinin, ev tozunun yaptığı zarar devam ediyor. Siz bir taraftan düzeltiyorsunuz, alerji bir taraftan devam ediyor. Onun için biz ne yapıyoruz? Bu tedavinin yanında o aşı tedavisiyle vücuda zarar vermesini de engelliyoruz ki hastalığın asıl nedenini halletmeye çalışıyoruz.
Evet.
Bu tedaviyle yapıyoruz. Bunun dışında bir de bu astımlı hastalara Eylül-Ekim ayında grip aşısı da öneriyoruz. Evet. Neden grip aşısı öneriyoruz? Çünkü astımlı çocuklarda en önemli tetikleyici faktör grip. Gribal enfeksiyonlarda bronşlar daralır. Onun için ne yapmamız gerekiyor? Bir gribi bile engellese grip aşısını öneriyoruz. Çünkü grip aşısı deyince bütün gripleri engellemiyor.
Doğru.
Ama bir tek gribal enfeksiyonu bile engellese, çocuğun bir kere sıkışmasını bile engellesek kârdır diyoruz. Onun için Dünya Sağlık Örgütü yılda bir kere Eylül-Ekim ayında çocuklara grip aşısı, astımlı çocuklara grip aşısı yapılsın diye öneriyor. Biz de öneriyoruz.
Aşılar kesin tedavide çözüm müdür? Grip aşılarının dışında, astım tedavilerinde uygulanan aşılar.
Aslında alerji aşılarında tabii biz onu ilaç kullanımını azaltsın, çocuğun konforunu artırsın diye çalışıyoruz. Çünkü düşünün polenlere alerjiniz var. Çocuk pikniğe gitmeyecek mi? Her gittiği zaman tedavi mi kullanacak? Ne yapması gerekiyor? Yani bizim bunlara da bir çözüm bulmamız lazım ki o aile de çocuğuyla beraber pikniğe gitmek, çimenlerin üzerinde yuvarlanmak istiyor. Bunu nasıl sağlayabiliriz? Çünkü polenler var etrafta. Polenlerle, alerjenle karşılaştığınız an astımı varsa polenlere bağlı bronşlar daralıyor. Alerjik nezlesi varsa hapşırmaları, gözlerinde sulanma var. İşte biz de bu polenlere karşı barıştırmamız lazım ki polenlerle karşılaşınca vücutta zarar vermesin. İşte bu alerjiler de bunu sağlıyor. Evet. İlaç kullanmamızı azaltıyor. Dediğim gibi nedeni ortadan kaldırıyoruz. Evet. Onun için asıl çözümü sağlayan aslında bu tedaviler oluyor. Evet. Yoksa biz ilaç veriyoruz, düzeliyor ama o anlık düzeliyor. Bir dahaki mevsim yine bizimle polen alerjisi. Evet. Bir dahaki mevsim yine bizimle. Onun için biz alerji aşılarını öneriyoruz. Bir de sadece alerjik nezlesi olanlarda aşı tedavisi daha sonra gelişecek astımı da engelliyor. Evet. Daha sonra çünkü alerjik nezle var, astımı yok diyelim. Daha sonra ileride %20 oranında yani 5 çocuğundan, 5 astımlı çocuktan birinde 5 alerjik nezleli çocuğun birinde ileride astım gelişebiliyor. Bağlantılı. Onun için astım gelişmesini de engelleyebiliyoruz.
Evet. Peki verdiğimiz bu alerji aşıları nedene yönelik farklılığı mı yoksa standart bir tedavi midir?
Şimdi bu nedene yönelik her çocuğa özel aşı öneriyoruz biz. Bakıyoruz çocuğun alerji testine bakıyoruz. Şimdi alerji testinde neye karşı alerjisi var onu saptıyoruz. Hangi derecede alerjisi var onu saptıyoruz. O alerjenlerden çocuğa özel karışım hazırlıyoruz. Bu karışımı yurt dışından getirttiriyoruz ve hazırlattırıyoruz. Daha sonra bu alerji aşısıyla çocuğa özel aşıyla tedavi ediyoruz. Fakat bu aşıda her alerjisi olana tabii ki aşı önermiyoruz. Bakıyoruz öncelikle şimdi bakıyoruz aşı tedavisini önerirken çocuğun bir kere o alerjenle karşılaştığı zaman reaksiyon verdiğini bilmemiz gerekiyor. Bakıyorsunuz test yapmışsınız, polen alerjisi çıkmış ama çocuğun baharda şikayeti olmuyor. Evet. Şimdi bu çocuğa aşı tedavisi versen ne olur, vermesen olur. Çocuğun öyle bir derdi yok ki. Ancak biz derdi olanlara onun sebebi olduğunu kesin teşhisi koyduğumuz çocuklara o aşı tedavisini veriyoruz ve özel karışımlar yapıyoruz. Onun için bu alerji testini değerlendirmek çok önemli. Yani sadece alerji testi yapmakla teşhis konulmuyor. O alerji testini değerlendirmek, çapraz reaksiyonları değerlendirmek, hangi alerjenlerin hangi alerjenlerle test yapılacağını bilmek ve o kullandığımız alerjenlerin de miadının yani zamanın geçmemesi ve gerçek polen alerjenlerinden oluşmasını imkanının olması gerekiyor. Ondan sonra o deneyimlerle o alerji aşıları hazırlanıyor ve aşı tedavisi uygulanıyor. Herkes şöyle düşünüyor, ben aşı tedavisine gideyim eczaneden alayım diye düşünüyor. Bu aşılar eczane satılmıyor. Bu aşılar ancak yurt dışından bazı firmaların bağlantısıyla yurt dışından hazırlandırılarak getiriliyor. Evet. Onun için bu aşı tedavisi çok önemli.
Önemli. Biraz önce bahsettiğiniz alerji testleriyle ilgili işte doğru yorumlanması, iyi teknikle yapılması, çapraz reaksiyonlar, bunların iyi değerlendirilmesi. Alerji testlerinin güvenilirliği ilgili, onunla ilgili sormak istiyorum. Yani %100 şey verir mi, cevap verir mi alerji testleri yoksa yönlendirici testler midir? Yani tam güvenebilir miyiz alerji testlerinin güvenilirliği?
Şimdi bir kere alerji testlerinin eğitimini ancak çocuk alerji uzmanlarına veriliyor aslında. Evet. Çocuk alerji uzmanları dışında aslında testin yapılması çok doğru değil. Çünkü bunun gerçekten eğitimi çok uzun, meşgaleli bir eğitim. Bir kere teorik eğitimini almanız lazım. Bunun teorik eğitimi en az bir yıl. Daha sonra pratik eğitimini almanız lazım. En az bir yıl. Evet. Ondan sonra uygulamanız lazım. En az bir yıl. Yani bir 3 yılın eğitim sırasından sonra onun eğitimini almanız lazım ki onu uygulamanız lazım. Yoksa sadece oraya damlatmak ve test yapmakla bu iş bitmiyor
olmuyor,
tabii ki.
Olmuyor,
bu alerjik hastalığın tipine bağlı güvenilirlik değişiyor. Örneğin astım ve alerjik nezlede bu testin güvenilirliği %95. %95 güvenebilirsiniz. Burada çıkan alerjenlerin gerçekten varsa vardır. Fakat bu çıkan alerji testlerinde biz hassasiyeti gösteriyoruz.
Evet.
Hassasiyet neyi gösteriyor? Bize buna karşı astım olabileceğini düşündürüyor. Ne yapıyoruz? Diyelim ki polen alerjisi var.
Evet.
Çıktık, bize neyi gösterdi alerji testi? Polene karşı hassasiyeti var. Hastaya sorgulamaya başlıyoruz. Diyoruz ki bahar ayında sizin şikayetiniz oluyor mu? Eğer bahar ayında şikayeti varsa, alerji testinde polene karşı alerji varsa diyoruz ki tamam bu polene bağlı alerjik hastalığı var diyoruz. Ne sağlıyor bize? %95 teşhisi koyduruyor. Fakat besin alerjilerinde ise bu daha farklı. Besin alerjilerinde ise diyelim ki saptadık, inek sütüne karşı alerji saptık.
Evet.
Burada da çıkan alerjinin şiddeti de önemli. Bir kere şiddetini de iyi değerlendirmek gerekiyor. Diyelim ki hafif derecede bazen alerji çıkıyor. Şimdi biz bu alerji var diye 6 ay anneyi, çocuğu diyete alıp da çocuğu gıdasız, anneyi gıdasız, besinsiz mi bırakalım yoksa nasıl bir yöntem izleyelim? Şimdi bu da önemli. Onun için ne yapıyoruz biz? Bir kere besin alerjisi testi yaptık. hangi alerjenleri saptamışsak öncelikle diyoruz ki hafif bir şey çıkmışsa, alerji çıkmışsa diyoruz ki öncelikle biz anneye diyoruz ki sizin 2 hafta eğer emziriyorsa annenin 2 hafta diyet yapması gerekiyor. Süt ürünlerini yasaklaması gerekiyor. Çocuğa süt ürünlerini vermememiz gerekiyor.
Evet.
Ondan sonra diyoruz ki 2 haftanın sonunda bir diyeti bozalım diyoruz. Bir inek sütü verelim. Reaksiyon gerçekten görülüyor mu, görülmüyor mu diyoruz. Onu eğer gerçekten reaksiyon varsa, çocukta belirti varsa o zaman 6 ay diyet alıyoruz. Eğer çocuk gıda inek sütü veriyoruz, bir sorun olmuyorsa bu çocuğa niye diyet verelim?
Doğru, evet.
Bunun sorunu o değil. Ama bakıyoruz ki biz alerji testinde ciddi bir alerji çıkmış. Bunu artık denemeye gerek yok. Çünkü biz onu anlıyoruz ki %95 yine ona karşı reaksiyon olacak. Hatta çocuğu alerjik şoka sokabiliriz. Çocuğu ölüm riskiyle baş başa bırakabiliriz. Onun için aslında bu testlerin yorumlanması, değerlendirilmesi
çok,
gerçekten bu kadar karşıdan göründüğü gibi basit değil.
Evet.
Yoksa karşıdan bakılıp test yapılıyor. Ona göre insanlar test konulduğunu düşünüyor. Ama onun iç yapısı öyle değil tabii ki.
Zaten çoğu zaman da tedavi edici olamayabiliyor. Egzamalar için nasıldır bu testler hocam?
Şimdi biz ne yapıyoruz? Egzamalı gelen hastalar genelde bana gelen hastaları çoğu genelde ne yapıyor? En az 3-4 hekime gitmiş ve genelde kremler verilmiştir.
Evet.
Kremler verilip düzelmiştir ama sonra yine tekrarlanmıştır.
Tekrar olmuştur. Evet.
Egzamanın en önemli belirtisi genelde %100 kızarıklıklarla kendini gösteriyor. Daha sonra eklem yerlerinde kızarıklıklar oluyor. Kollarda, boyunda, kulak arkasında kızarıklıklar oluyor. Ne yapıyoruz bu gelen alerji çocuklarda? Ve genelde de 3. aydan, 4. aydan sonra genelde belirti veriyor. Geliyor hastalar bize. Ne yapıyoruz? Bir kere egzamanı biliyoruz ki biz %40-50 nedeni besin alerjisi.
Evet.
Bakıyoruz ki bunda besin alerjisi olma ihtimali %50 diyoruz. Ne yapıyoruz? Alerji test yapıyoruz. Genelde derler ki, etraftan derler ki çocuğa alerji testi 5 yaşından önce yapılmaz. Gitmenize gerek yok. Alerji uzmanına gitmenize gerek yok. Başka yere gitmenize gerek yok denilir genelde. Ama bu işin şeyi öyle değil. Çünkü zaten 5 yaşına kadar gıda alerjisi kalmıyor. Zaten düzeliyor zaten. Düzelecek bir şeyi daha sonra ne yapalım? Bunun doğru bilgisi nedir? Çocuklarda gıda alerjisine bağlı alerji testi 2 aylıktan sonra yapılabilir. İki
bu
aylıktan sonra yapabiliyoruz.
Kola uygulanan yöntem değil mi?
Kola uygulanan yöntemi bebeklerde nereye uyguluyoruz? Sırta uyguluyoruz.
Evet.
Sırttan alerji testi yapıyoruz. Derler ki genelde çok canı yanması çok can yakmıyor. İnanın ki çocukların ruhu bile duymuyor. Çünkü bizim uyguladığımız yöntemle sadece cildine nüfus ettiriyoruz. Yani böyle kanamalı, iğneli bir şey değil. Sadece cildine nüfus ettiriyoruz. Ve nüfus ettikten sonra bir 15-20 dakika sonra o nüfus ettirdiğimiz alerjenler zaten kendini gösteriyor. Alerjisi saptıyorsak bakıyoruz neye karşı alerjisi var? Süte karşı. Diyoruz ki süte karşı alerji olma ihtimaliniz var. Eğer derecesi düşükse o zaman yükleme testleri yapıyoruz.
Evet.
Ona göre de kararı veriyoruz. Eğer kesin o gıdanın alerji neden olduğunu biliyorsak 6 ay diyet alıyoruz. Hem anneyi hem çocuğu. Bazen aileler diyor ki biz doktor bey hiç çocuğa süt vermedik. Çocuk annesini emiyor. Yani bu neden hala yani gıda alerjisi olma ihtimali yok diyor. Anne sütüne karşı mı alerji var? İşte annenin yediği gıdalar da süt ürünleri de anne sütünden çocuğa geçiyor.
Evet.
Ondan dolayı alerji yapabiliyor. Onun için annenin yedikleri de etkiliyor.
Evet.
Ondan dolayı bu önemli. Ve mamalar diyor biz diyor ki mamayla besleniyoruz diyor. Mamayla besleniyorsan mamalar da sütten yapılıyor. Sütten yapılmayan ancak mamalarla tedavi edilmesi lazım. Onun için o da önemli. Yani mamalar da sütten yapılır. Sütten yapılmayan mamalar ise çok az kullanılıyor. Yani genelde ailelerin kullandığı mamalar değil. Bunlar ancak bir süt alerjilerinde kullandığımız mamalardır.
Evet.
Sütten yapılmayan bazı mamalar da var tabii ki.
Evet. Gıda dışı peki neler olabilir hocam? Egzamaya sebep olan nedenler?
Gıda dışı neler olabilir? Bir kere kullandığımız deterjanlar, sabunlar, cildi kurutan sebepler.
Evet.
Çünkü biliyoruz ki biz egzamalı çocuğun cildinin su tutma kabiliyeti çok az. Su tutamıyor. Su tutamadığı için de kuruyor. Kuruduğu için de kaşınıyor. Kaşındığı için de kızarıyor. İşte bunu bizim birçok sebeplerden bir tanesi sabun ve genelde şampuanlara bağlı kurutucu etkisinden de olabiliyor. Ondan dolayı kullandığımız sabun, şampuan da egzamaya neden olabiliyor. Bir de kıyafetler, sıkı kıyafetler giyiyorsak, özellikle yün içeren kıyafetler giyiyorsak onlar da egzamaya neden olabiliyor. Dediğim gibi egzamanın genetik bazı hastalıklar var. Düzelmeyen egzamalara neden olabiliyor.
Evet.
O tür sebepler var. Yani egzamanın aslında birçok sebepleri var ama en önemlisi besin alerjileri. Onun evet. için sebebin bulunması gerekiyor. Yoksa verdiğiniz kremler sadece geçici düzelmeler sağlar, tekrarlar. Evet. Ama neye karşı alerjisi bulduğunuz, bulursanız neye karşı alerjisi olduğunu, onu diyete alırsanız artık cildindeki kaşınmaların olmadığını görürsünüz.
Evet. Son zamanlarda popüler olan bu gıda testleri var hocam.
Evet.
Mesela diyorlar ki işte sizin çaya karşı intoleransınız var diyorlar. Çaydan uzak durun. Bu tip testlere nasıl bakıyorsunuz hocam?
Biz onları önermiyoruz. Hı-hı. Neden önermiyoruz? Çünkü intolerans dediniz bakın, alerji Hı-hı. değil. Evet. İntolerans çünkü alerji değildir. İntolerans 3 farklı mekanizmayla ortaya çıkıyor. Hı-hı. Nedir bunlar? Metabolik, yani vücudun metabolizmasıyla alakalı problemlerden dolayı olabilir. Hı-hı. Bunun dışında farmakolojik, besinin farmakolojisiyle alakalı, yani içindeki maddelere bağlı olabilir. Hı-hı. Üçüncüsü psikolojik. Sizin o yaptığınız testler ise bunların hiçbirini, hepsini birden ortaya koyması mümkün değildir. Hı-hı. Genelde bunlar farklı amaçlar için yapılan evet. testlerdir. Onun için bizim önerdiğimiz testler değildir. Yani bu testlere göre biz diyet yapılmasını veya tedavi yapılmasını biz önermiyoruz alerjistler olarak.
Ya alerji testleri o zaman kandan ve cilt yoluyla yapılıyor değil mi?
Kandan ve cilt yoluyla yapılıyor. Biz kandan ne zaman yaparız evet. alerji testlerini? Genelde kandan, ciltten yapamadığımız durumlarda yaparız.
Evet.
Ne zaman yaparız? Bakıyorsun ki çocuğun cildi tamamen perişan olmuş. Yani vücudunda sağlam deri yok. Test yapacağınız yer yok. Bunun dışında eğer antihistaminik dediğimiz testi, alerji testini etkileyen ilaç kullanıyorsa o zaman kandan yapıyoruz. Yoksa kandan alerji testi yapmaya gerek yok. Çünkü ciltten yapılan alerji testi kandan daha doğru sonuç veriyor.
Evet.
Fiyat ücret olarak da daha ucuz. Şimdi bakıyorsunuz kandan daha pahalı ve en az bir hafta sonra çıkıyor. Diğeri hemen 15 dakikada evet. çıkıyor ve daha doğru sonuç veriyor. Kandan çıkmayan ciltten çıkabiliyor. Ama ciltten çıkmayan kanda çıkması çok nadir. Mümkün
yani
değil.
İkisini yaptırmakta da fayda var mı? Yoksa ilk önce ciltten mi yapmak
gerekiyor? Tabii ki ikisini yaptırırsan, kombine yaptırırsan daha evet. iyi ama bu sefer de maliyeti artırıyorsun.
Evet.
Bir, bizim çocukta yapmamız gereken nedir? Bir kere çocuğun da psikolojisini de bozmamak lazım.
Evet.
Düşünün küçücük bir bebek. Bebekten şimdi kan almak da çok zor.
Tabii.
O kan alırken
tabii,
çocuğunun
evet.
canının yanmasını da düşünün. Yani o kan
tabii.
almak pek evet. istediğimiz bir şey değildir. Mecbur kalmadıkça biz çocukların canlarını yakmak istemiyoruz.
Tabii.
En önemli şeyimiz öncelikle çocuğa zarar vermememiz gerekiyor ki
evet.
ondan sonra tedavi edelim.
Ben tekrar egzama ile ilgili sormak istiyorum. Egzama da aşı tedavisi bir yöntem midir? Ya da ultraviyole tedavilerinin faydaları var mıdır egzama için?
Genelde biz egzamada aşı tedavisi evet. önermiyoruz. Ancak egzamada nasıl bir aşı tedavisi önerilebilir? Biz buna dezantizasyon diyoruz. Çocuğun süte karşı bir alerjisi varsa,
evet.
ona bağlı reaksiyon oluyorsa, ancak 5 yaşından sonra, çünkü o zaman dezantizasyon dediğimiz bu sütü çok küçük miktarlarda vererek her gün dozunu artırarak o süte karşı vücudu alıştırmaya çalışıyoruz.
Evet.
Öyle bir yöntem uygulanabiliyor ama genelde de 5 yaşına kadar çoğunda böyle bir ihtiyaç kalmıyor. Çünkü gıda alerjileri 5 yaşına kadar %80-90'a zaten düzeliyor.
Evet.
Düzelmeyen %10 gibi kısım kalıyor. Genelde ultraviyole ışığı falan da genelde bebeklere bizim uygulamamıza gerek kalmıyor. Çünkü genelde bu kortizon içermeyen bazı kremlerle bile çocuğu
tedavi
düzeltiyoruz.
Ediyoruz.
Genelde çocuğa zarar vermeyen kremler uygulamaya çalışıyoruz. Ve vücudun nem oranını artıracak, su kaybını azaltacak çeşitli böyle tedaviler öneriyoruz. Yün kıyafetler önermiyoruz. Bu tedavilerle zaten çok iyi sonuçlar alıyoruz. Onun için daha böyle ekstrem tedavileri vermeye bile gerek kalmıyor.
Benim başka bir sorum olacak hocam. Konuşmalarınızdan çıkardım. Egzersizin astımı tetikleyici rolü olabileceğinden bahsettiniz. Obezitenin de olacağını bahsettiniz. İkisini nasıl dengeleyeceğiz? Yani obezlere egzersiz önerecek miyiz? O konuda bir bilgi verir misiniz?
Şimdi tabii ki ne dedik? Yağ hücreleri dedik ki alerji eğilimi artırıyor. Alerjik hastalıkları artırıyor. Bu sefer de dedik ki bir de egzersiz de astıma neden evet. olabiliyor, öksürtebiliyor. Şimdi aile de diyor ki çocuğum diyor koşuyor diyor, öksürüyor. Onun için diyor ben de diyor oyun oynamasını istemiyorum diyor.
Evet. Evet.
Şimdi bu sefer daha fazla kilo
tabii.
oluyor.
Evet.
Daha fazla kilo aldığı zaman da alerjik hastalık daha da ilerliyor. İşte biz ne yapıyoruz? Bu çocuklara özel bazı önerilerde bulunuyoruz. Ne yapıyoruz? Bir kere astımlı çocuğun egzersiz yapması için bir kere çocuğun astımının kontrol altında olması gerekiyor. Bir kere tedaviyle kontrol altına alıyoruz. Daha sonra bu aslında çocukların spor yapmaları için spordan yarım saat öncesinde önce hafif bir terleyecek şekilde hafif bir egzersiz yaptırıyoruz.
Alıştırma
yaptırıyoruz. Hafif ısınma hareketleri yaptırıyoruz. Bunu 10-15 dakikalık bir ısınma hareketi yapıp hafif terler pozisyonuna geldikten sonra 30 dakika dinlenmesini öneriyoruz. 30 dakika dinlendikten sonra spora başlarsa işte o zaman nefes sıkışması çok nadir görülüyor. Veya her sporda nefes sıkışması oluyorsa spordan 10-15 dakika önce ne yapıyoruz? Nefes açıcı bazı spreylerimiz var. O spreyden iki kez alsın, ondan sonra spor yapsın diyoruz. O zaman ne oluyor? Nefes sıkışması olmuyor. Yani bazı önlemlerle spor öneriyoruz. Özellikle de yüzme spor öneriyoruz. Diyoruz ki yüzsün. Neden yüzsün istiyoruz? Çünkü biliyoruz ki suyun altına girdiği zaman ne oluyor? Nefesini tutuyor. Suyun üstüne çıktığı zaman nefesini veriyor. Nefes alma, verme hareketini yapıyor. Akciğerlerini geliştiriyoruz. Bunun dışında birçok spor yapabilir. Hemen hemen her türlü spora biz öneriyoruz. Tek önerilmeyen spor nedir? Tüple dalmak.
Evet.
Neden tüple dalmayı istemiyoruz? Çünkü biliyoruz ki suyun altında bu bazı zararlı gazlar vücudumuzda çoğalıyor. Ondan sonra bu değişimi su üstüne çıkınca yapamadığı için ondan dolayı da bazı akciğerlerde zararlar ortaya çıkabiliyor. Akciğerlerde patlamalar neden olabiliyor. Ondan dolayı sadece biz tüple dalmayı önermiyoruz. Çünkü bu tüple nefesimize giren gazlar da akciğerlere zarar verebiliyor. Birçok sebepten dolayı tüple dalmayı önermiyoruz. Ama diğer sporların hemen hemen hepsini yapmasını öneriyoruz ki kilo almasın, kilo versin ve yağ hücrelerinden kurtulsun ki alerjik hastalıkları eğilimi azalsın istiyoruz. Bizim amacımız zaten aslı tedavisinde normal insanlardan farkı olmasın diye çalışıyoruz. Düşünün, sprey kullanılıyor, evde oturuyor. Neden? Çünkü spor yapınca sıkışıyor diye. O zaman çocuk neden ilaç kullansın o zaman? İlaç kullanmasının sebebi ne? Psikolojik olarak depresyona giriyor. Biliyoruz ki ruhsal sıkıntı da, çocuğun sıkılması da bronşları daraltan bir sebep. Ondan dolayı genelde biz egzersiz, sporu öneriyoruz.
Çocuklardaki astım yaş ilerledikçe iyileşme gösterir mi?
Evet. Genelde ne diyoruz? 8 ile 14 yaş arasında ve 14 ile 18 yaş arasında. Yani ergenlikle ve yetişkinliğe geçme döneminde bu immün sistem ergenlikle değişiyor. İmmün sistem normal tarafa doğru, hafif normal tarafa doğru kayabiliyor. Ondan dolayı bir rahatlama
gelişme
görülüyor. Ve bazen de bu ergenlik döneminden önce bazı astım hastalığı diye bildiğimiz hastalıklar aslında astım değil de akciğerdeki hassasiyet. Sadece hassasiyet var, alerjisi yok. Aslında bunlar gerçek astım değil. Bu gerçek astım olmayan hastalar bu ergenlikle birlikte normale kaydığı için diyor ki çocuğum astımı düzeldi diyor.
Evet.
Peki ne yapmıştı düzelmiş? Çünkü o dönemde bir de bıldırcın yumurtası vermiş ve düzeldi diyor. O bıldırcın yumurtası değil, ne yaparsa yapsın. İster mağaraya gitsin, ister hiçbir şey yapmasın, ister domates yesin, ister bal yesin, o zaten düzelecek. Onun için o düzelecek olanları biz zaten anlıyoruz.
Evet.
Bakıyoruz alerjisi yok.
Evet.
Bunlar zaten diyoruz ki ergenlikle birlikte bu çocuğun düzelecek diyoruz.
Evet.
Ama bakıyoruz ki alerjisi çok yüksek olan çocuklar çıkıyor bazen. Onların düzelme şansı az olunca işte onlara aşı tedavisi öneriyoruz. Ama hafif alerjisi olanlara onlara da aşı önermiyoruz. Neden? Çünkü bu da bu ergenlik döneminde 14-18 yaş arasında diyoruz ki bu zaten kendi kendine düzelecek diyoruz.
Evet.
Alternatif tıp diye yeni bir isimlendirme var hocam. Tamamlayıcı tıp, entegratif tıp diye çeşitli isimlendirmeler yapılabiliyor. Alerji konusunda da alternatif tıpın dalları var mıdır? Yani alerji konusunda hastaya faydalı olabilecek yöntemler önerir misiniz?
Şimdi şu ana kadar bilimsel çalışmalarda alternatif tıp ne yapılmıyor? Şu anda önerilmiyor. Çünkü yapılan çalışmalarda örneğin akupunktur. Diyor ki şimdi çocuğumun astımı var, akupunktur yaptırayım mı?
Evet.
Şimdi yapılan çalışmalarda görülmüş ki akupunkturun bilimsel olarak faydalı olduğunu gösteren kesin bir kanıt yok. Ondan dolayı akupunkturun bir de zararlı sonuçları da olabiliyor. O iğnelerin enfeksiyonu olabilir veya başka sakıncalı nedenler ortaya çıkabiliyor. Ondan dolayı akupunkturu önermiyoruz. Bunun dışında bitkisel tedaviler öneriliyor. Bu bitkisel tedaviler deniliyor ki bu bitkisel tedavilerin içinde kortison olabiliyor veya vücut metabolizması zararlı olan bazı maddeler olabiliyor. Ondan dolayı da zararlı da olabiliyor. Onun için bu zararı göze almadığımız için ve bu bitkisel tedavilerin daha kesin faydalı olduğunu gösteren bilimsel çalışmalar olmadığı için onları da önermiyoruz. Homeopati ile alakalı, yani nedeni nedenle tedavi etme yöntemidir homeopati. Homeopatide ne yapıyorsunuz? Diyelim ki uykusuzluğunuz var. Uykusuzluğa neden olan sebep nedir? Örneğin kahve. Kahve ne yapar? Uykusuzluk yapar. Kahvenin maddesiyle uykusuzluğu tedavi edilmeye çalışılıyor. Bu şekilde bir yöntem. Yani nedeni nedenle tedavi etme yöntemi. Homeopati ile ilgili yapılan çalışmalarda da faydalı bulan çalışmalar var. Fakat daha faydalı bulmayan çalışmalar da var. Bu da daha tam ortada bir tedavi. Onun için bunu da kesin öneren çalışmalar şu anda yok. Yani bu alternatif tedaviyi şu anda astımda veya alerjik nezde veya besin alerjisinde kesin uygulanmasını öneren şu anda çalışma yok. Örneğin bal. Bal mı şey yapalım verelim? Bazen diyorlar ki bal verelim mi? Propolis verelim mi? Diyen aileler oluyor. Bununla da alakalı yapılan çalışmalara baktığımızda eğer çocuğun polenlere karşı alerjisi varsa deniliyor ki çapraz reaksiyonla polenlere karşı alerjisi olan çocuklarda bal zararlı da olabilir. Evet. Onun için istiyoruz ki biz bal yemesini engellemiyoruz tabii ki ama tedavi amaçlı da böyle polen alerjisi varsa tedavi amaçlı kullanmasınlar, sadece ihtiyaç olduğu için kullansınlar. Fazla kullanırlarsa zararlı da olabilir. Onun için özellikle öksürüğü artan veya şikayetleri artan çocuklarda tedavi amaçlı kullanılması pek istediğimiz yöntem değil. Onun için bu tür tedavilerin daha tam böyle bilimsel kanıtlanmış tedavi yöntemleri yok ama yeni yeni dünyada artık alternatif tıp bilim dalları kurulmaya başlandı. Türkiye'de de yeni kurulacaktır. Ve bu alternatif tıp bilim dalları kurulduktan sonra eğer bir bitki verilmesi düşünülüyorsa bu bitki bilimsel olarak araştırılması lazım. Nasıl araştırılıyor? Bir kere 100 tane astımlıya bitkisel tedavi vereceksiniz. 100 tane astımlıya o bitkisel tedavi vermeyeceksiniz. Bu bitkisel tedavi verilenlerin en az bir 50 tanesi iyileşmişse o zaman diyebilmeliyiz ki işte bu tedavi ediyor ve bunların yan tesirlerini de tespit etmemiz gerekiyor. Diyebilmeliyiz ki bunların yan tesirleri yok, faydası var, o zaman kullanabilirsiniz dememiz lazım. Ama bunları sağlamadan bu tedaviyi kullan, al şunu kullan dediğiniz zaman o zaman risk altında kalırız. Diyelim ki 5 yıl sonra çocuğun karaciğerini kaybettikten sonra veya böbreğini kaybettikten sonra veya herhangi bir organına zarar verdikten sonra biz onu tedavi etsek neye yarar? Onun için kesin delillere dayanmamız gerekiyor.
O zaman aile çocukları astım ya da alerjik rahatsızlığı olan aileler alternatif tıp arayışı içine girmemeleri çok da anlamlı değil.
Girmesinler. Yani bizim istediğimiz nedir? Mesela öksürük olan çocuklarda zencefilli, ıhlamurlu, çay gibi böyle basit ufak tefek bilinen şeyleri kullansın istiyoruz ama böyle bilin ki çocuğun nefes sıkışmış olan bir çocuğa istediğiniz çayı verin, o çocuk düzelmez. Burada asıl tedavinin hastanede tedavi edilmesi gerektiğini de bilmek gerekiyor.
Ben alerjik şok ve anafilaksilerle ilgili sormak istiyorum. Çok ciddi bir rahatsızlık anafilaksi. Nedir anafilaksi?
Anafilaksi bu alerjen dediğimiz maddelerin vücutta aşırı reaksiyon vermesi ile birlikte vücudumuzdaki damarların içindeki sıvının bir anda %50'sinin vücut bu damarların dışına çıkmasıyla birlikte vücudumuzun tansiyonunun hemen düşmesi ve düşmesine bağlı da şoka girmemiz. Buna alerjik şok diyoruz. Bu alerjik şok tabii ki hayatı tehdit ediyor. Anında müdahale edilmesi gerekiyor. 30 dakika içinde müdahale etmek gerekiyor. Yoksa 30 dakika sonra çocuğu kaybetme riskiyle karşı karşıya kalabiliyoruz. Onun için o ilk 30 dakikalık dönem çok önemli.
Peki bu müdahili yani nasıl anlayacak aileler çocuklar için özellikle?
Nasıl anlıyoruz? Genelde bu tür ailelerde bir besin alerjisi vardır. Eğer besin alerjisi diyelim ki süte karşı ciddi bir alerjisi var veya bir herhangi bir besine karşı alerjisi var. Bu çocuğun da o alerjenle aldığını bilip bildiğimiz zaman eğer çocuğun vücudunda ani bir kızarma olmuşsa ve nabzına baktıkları zaman nabzı hızlanmışsa, eğer tansiyon bakabiliyorsak tansiyon düşmüşse işte bu alerjik şoktur. Veya herhangi bir ilaç aldıktan sonra veya bir enjeksiyon yapıldıktan sonra vücudunda ani kızarma ve şok gelişmişse işte bu çocuk bu çocukta alerjik şok gelişmiştir. Peki ne yapabiliriz evde? Diyelim ki böyle bir alerjik şok gelişti. İlk yapmamız gereken şey nedir? Bir kere ayaklarını çocuğu yere yatırmak gerekiyor ve ayaklarını yukarıya kaldırıp ambulansa haber vermek gerekiyor. Çünkü çok az zamanımız var. Genelde biz böyle alerjik şok riski olan çocukları tespit ediyoruz. Ne yapıyoruz? kelebeğine alerjisi varsa ve ciddi alerjisi varsa bu çocukta diyoruz ki alerji çok gelişme riski var. Diyoruz ki bir kendi kendine enjeksiyon yapan bir EpiPen var.
Evet.
EpiPen denilen bir enjeksiyon şekli var. Ne yapıyoruz? Bunu yurt dışından getirtiyoruz. Diyoruz ki bu her zaman yanınızda bulunsun. Çünkü bu bacağın yan tarafına hızlı bir şekilde vurduğunuz zaman o içinden iğne kendiliğinden çıkıyor.
Evet.
İçine enjeksiyonu yapıyor ve hayat kurtarıcı oluyor. Çünkü tabii. Ne yapıyor bu ilaç? O damarların içinde bir anda %50 sıvı vücut dışına çıktığı için tabii ki tansiyon düşüyor. Bu uygulanan ilaç ise damarları büzüyor ve o kaybedilen sıvıyı kompanse etmeye çalışıyor. İşte onu kompanse etmek için onu yapıyor. Fakat tabii ki bu bize zaman kazandırıyor. Asıl tedavi nedir? Normalde çocuğa sıvı vermektir. Onun için damar yolunu hemen açılıp o boşalan sıvının yerine konulması gerekiyor.
Bir kere geçirildikten sonra anafilaktik şok tekrar geçirme ihtimali vardır muhakkak değil mi?
Tabii her zaman var. Yani bir alerji şok gelişti, bir ilaca bağlı gelişmişse artık o ilacı aldığı an her zaman artık alerji şok gelişme riski vardır.
En çok bilinenleri de penisilin herhalde. Bunlar
penisilin alerjisi, antibiyotik alerjisi. Her antibiyotik yapabiliyor böyle. Bunun dışında anestezi sırasında olabiliyor. Evet. Diyelim ameliyata giriyor. Evet. Bazen ameliyat sırasında da alerjik şoka neden olabiliyor. Bakıyoruz ameliyat sırasında tansiyon düşüyor. Vücutta ürtiker oluyor. Çünkü verilen anestezik maddelere karşı da alerjik reaksiyon olabiliyor. Veya sünnet sırasında lokal anesteziye bağlı alerjik şok gelişebiliyor. Evet. Besin alerjisi dediğimiz besinlere bağlı ciddi alerjik reaksiyonu olanlarda o besini almasıyla birlikte alerjik şok gelişebiliyor.
Evet.
Birçok neden olabiliyor tabii.
O zaman yani ciddi risk altında olan çocukların aileleri özellikle bu anafilaktik şok riskine karşı o epipenleri muhakkak yani hemen ulaşabilecekleri şekilde yanlarında bulundurmaları gerekiyor. Yani ilk anlamda onu bulundurmaları gerekiyor. Zaten ambulans çağrılacak, hemen hastaneye yetiştirilecek. Onun dışında evde yapılabilecek başka bir müdahale yok galiba,
yok.
Değil mi?
Evet, maalesef hemen en yakın hastaneye götürülmesi gerekiyor.
Mesela bir daha penisilinle ilgili bir soru, test gerekir mi penisilin yapılmadan önce, yoksa yeni uygulamalarda hiç test yapılmaya gerek yok, direkt uygulansın, olacaksa zaten olur, olmayacaksa olmaz diye bir yaklaşım var, ne dersiniz hocam?
Şimdi penisilin testi, yapılan testler, eskiden yapılan testlerin aslında çok büyük bir anlamı yoktu aslında. Penisilin testi böyle sadece bir damla damlatılarak yapılmıyor. Penisilin, gerçek penisilin testi önce bir penisilinin iki tane alerjeni var. O alerjenlere bağlı bir kere reaksiyon var mı yok mu cildinden pirik testi yapıyoruz. Daha sonra 20 dakikalık aralarla doz artırarak cilt içine o penisilin maddelerini veriyoruz. O penisilin maddelerini verdikten sonra onların oluşturduğu reaksiyona bağlı değerlendiriyoruz. Yani bu testin de süresi yaklaşık 2-3 saat. Bu 2-3 saatlik süreyi de hiçbir hastanede bu test yaparak, her hastayı test yapmaya kalkarsanız tabii ki yapamazsınız. Ancak biz ne yapıyoruz? Ancak bu penisilin grubu veya antibiyotik grubu ilaçlara karşı alerjik gelişmiş, alerji şok gelişmiş kişilerde onlarda gerçek bir alerji şok var mı yok mu? Penisiline karşı alerji var mı yok mu diye o zaman
hikayesi
test yapıyoruz.
Hikayesi olan aslında
yapıyorsunuz. Öyküsü olan, evet. Yani daha önce böyle bir reaksiyonu olmuş olanlara yapıyoruz. Bakıyoruz, diyor ki mesela penisiline karşı işte ne oldu? Huzursuz oldum veya başka karnım ağrıdı veya başka çeşitli sebepler söyleniyor. İşte biz bunları değerlendiriyoruz. Gerçek bir alerjisi var mı yok mu diye değerlendirip veya şüphe duyuyorsak o zaman testi alıyoruz. Ama gerçekten öyküye göre penisiline bağlı alerjik şok geliştiğine eminsek o zaman teste bile gerek yok. Ne yapıyoruz? Penisilin grubu antibiyotikleri yasaklıyoruz.
Evet.
Ve bu tür kişilerin de kollarında veya bir künye şeyle, bir kolyeyle bunun penisilin alerjisi olduğunu
uyarıcı
gösteren bir uyarıcı takmasını öneriyoruz. Çünkü penisilin alerjisi gelişen, şoka giren bir kişi ambulansla hastaneye götürüldüğü zaman ne olduğunu anlamayabilir. Orada da bir antibiyotik yapılabilir veya ağrı kesici yapılabilir. Ondan dolayı bunlar da şoku tetikleyebilir. Ondan dolayı bir künyeyle belli etsin istiyoruz tabii.
Alerji her mevsim görülebiliyor ama bazı mevsimlerde ataklar daha artıyor. İşte özellikle bahar alerjisi adından da anlaşılıyor. Tedavilerinde antihistaminik ilaçlar kullanılıyor. Dozları nasıl olmalıdır? Yani en atak döneminde nasıl dozlar kullanılmalıdır?
Şimdi bu polen alerjisi belirtileri mevcutsa, evet, çok ciddi belirtileri varsa bir kere bu belirtilere göre uygulanan tedavi değişiyor. Bakıyorsunuz kişinin burnu tıkanmış.
Evet.
Siz istediğiniz antihistamini verin, istediğiniz doz verin, burnunu açamazsınız. Çünkü antihistaminik burun açamaz.
Evet.
Ancak hapşırmalara, burun kaşınmalarına, gözlerdeki sulanmalara faydası vardır. Ama burun tıkanmalarına yoktur. Burun tıkanmalarına kortisonlu bazı spreyler kullanmanız gerekiyor. Onlarla aşmak gerekiyor. Onun için tedavi oluşan belirtilere göre değişmesi gerekiyor. Diyelim hapşırmanız çok fazla var. Ne kadar doz alabilirsiniz? Bir kere bunun uyku yapanları var, uyku yapmayanları var. Ve 2-3 katına kadar, hatta 4 katına kadar bazen antihistaminikleri kullanabiliyoruz. Ama bir antihistaminiğe fayda etmeyen diğerine fayda edebiliyor. Onun için bazen de ilaç değiştirmek faydalı olabiliyor. Ama burada asıl çare aslında o anki şikayetleri düzeltmek değil de asıl nedeni düzeltmek gerekiyor. Nedeni düzeltmezseniz her polenle karşılaştığınız zaman böyle şikayetleriniz olacaktır. Eğer ciddi belirtiler varsa, hayat konforunuzu etkiliyorsa o kişiye artık biz aşı tedavisinin önermemiz gerekiyor. Ondan dolayı ona göre de bir tedavi planı çıkarabiliyoruz.
Belirli aralıklarla antihistaminik ilaçları değiştirmek faydalı bir şey midir?
Fayda ediyorsa değiştirmemek gerekiyor. Evet. Ama fayda etmediği an bazen de ona karşı direnç gelişebiliyor.
Evet.
Diyoruz ki biri de etki etmeyen diğer gruba etki edebiliyor. Onun için farklı bir grup antihistaminik kullanabiliyoruz.
Sorumuz yoksa bitirebiliriz.
Programımızın da sonuna geldik ama çok teşekkür ederiz.
Biz
İyi ki geldiniz.
Çok faydalı bilgiler verdiniz.
Çok teşekkür ederiz.
Ayağınıza sağlık.
Ben çok memnun olduk.
Tekrar bekleriz. Ağırlamak isteriz inşallah. Bir programımızın daha sonuna geldik. Haftaya değerli yeni bir konuğumuzla buluşmak üzere. Herkese iyi akşamlar diliyoruz.